Ayrım 29. Ekmekçi Kadın. Xavier de Montepin. Sayfa 456. Paul Harman odasında kara düşüncelere dalmış bir haldeydi. Geçmişteki olayları, gelecekteki ihtimalleri düşünüyordu. Hizmetçi kapıyı vurdu, içeri girdi. "Efendim, yaşlıca bir kadın geldi, sizi görmek istiyormuş," dedi. "Ne istiyor benden?" "Söylemedi. Yalnız ben Monsieur Ovid tarafından geliyorum," dedi. Paul Harman Ovid sözünü işitince heyecanlandı. "Peki gelsin, hemen getir," dedi. Paul Harman sırtını kapıya çevirmiş, masanın üzerindeki bazı kağıtları topluyordu. Geriye dönünce dehşetinden yüzü mum gibi oldu. Gözleri yerinden fırladı. Korkudan odanın köşesine kadar fırladı. Çünkü Ovid'in başına iskeleyi yıkıp öldürdüğü ekmekçi kadın karşısındaydı. Hem de canlı ve gözlerinde müthiş bir intikam ateşiyle. Kadın elini Paul Harman'a doğru uzatıp boğuk bir sesle, "Ha, şimdi anlıyorum ki beni sizin emrinizle öldürmek istemişler," diye bağırdı. Paul Harman delirdiğini zannetti. Şiddetle karşı koymak aklına geldi. O da kadının üzerine doğru yürüdü. "Burada işin ne senin, küstah kadın?" diye çıkıştı. "Ben buraya yüzünüzdeki maskeyi indirmeye geldim." "Siz çıldırmışsınız. Benim evime hangi cesaretle geliyorsunuz bakalım? Burada ne arıyorsunuz?" "Evet, söylediğiniz doğrudur. Ben tam 10 yıl aklımı kaybettim. Fakat Allah bana aklımı geri verdi. Ben de amacımı elde etmeye karar verdim. Burada ne mi arıyorum?" "Jacques Garut'u arıyorum. Sizden 21 yıldır bana ve çocuklarıma çektirdiğiniz işkencelerin hesabını sormaya geldim." "Jacques Garut kimmiş?" "Siz kendi adınızı bilmiyor musunuz?" "Benim adım Paul Harman'dır. Ben bütün dünyaya sizin Jacques Garut olduğunuzu ispat edeceğim. Madam, siz hakikaten delisiniz." "Evvela ben deli değilim, bu bir. İkincisi, benim adım Lison Perrin değil, bildiğiniz gibi Jean Fortier'dir. Komedi oynamayalım. Siz beni Georges Darien'in evinde tanımıştınız o gün. İşte ben Jean Fortier'im. Bir kelime daha söylerseniz sizi kapı dışarı atarım." "Ne duruyorsunuz? Uşaklarınızı çağırın, dışarı attırın bakalım. Sizin kim olduğunuzu evvela onlara haykıracağım." "Susun diyorum size." "Susmam. Susmayacağım. Sen veya ortağın olan o alçak herif tarafından ihbar edilmesem beni polisler aramazdı. Allah vere de buraya beni tutuklamaya gelseler de senin kim olduğunu onlara anlatsam. Polis ikimizi birden yakalasa. Senin Alfortuil canisi olduğunu, beni ve kızımı öldürmeye kastettiğini ispat edeceğim. Seni hapse tıktıracağım. Mahvedeceğim seni Jacques Garut." Jacques Garut cevap vermek istedi. Fakat vakit kalmadı. Çünkü kapı açıldı. Marie sapsarı bir yüzle göründü. "Babacığım, ne oluyor? Bu bağırışmalar nedir?" dedi. Babası ona doğru ilerleyerek kızını dışarı çıkarmak istedi. "Haydi evladım, sen git. Bu kadın delirmiş. Beni tehdit ediyor ve bana hakaret ediyor." "Öyleyse uşakları çağırın da bunu dışarı atsınlar," dedi. "Çağırın, çağırın, bekliyorum, gelsinler," dedi Jean Fortier. Marie Jean'a yaklaşarak, "Ne istiyorsunuz?" dedi. "Bu adamın benimle birlikte tevkif edilmesini, böylece adaletin yerini bulmasını istiyorum." "Görüyorsun ya kızım, bu kadın çıldırmış," dedi Paul Harman. "Gene görüyorsunuz ki babanız uşakları çağırmıyor. Korkuyor çünkü." "Baba, zili çal," dedi Marie. Babası kızının dediğini yapmadı. Kız babasının yüzüne hayretle bakarak, "Baba, niçin zili çalmıyorsunuz?" dedi. Jean Fortier bir kahkaha atarak, "Söyledim ya, korkusundan çalamıyor." "Öyleyse ben çalarım," dedi genç kız. Yandaki çıngırağın kordonuna doğru uzandı. O zaman Paul Harman bağırdı. "Marie, Marie, çalma, bırak." "Niçin babacığım?" Niçin olacak? Çünkü Paul Harmon'ın katil, hırsız, kundakçı Jack Garut olduğunu kimse öğrenmesin istiyor. Susunuz madam, evladımı üzmeyiniz. Sen benim evlatlarıma acıdın mı? 21 yıl senin yüzünden çekmediğimiz üzüntü, sıkıntı kalmadı. Şimdiye kadar kızını kandırmışsın. Kızın da hakikati öğrensin artık. Babasının ne biçim adam olduğunu anlasın. Paul Harmon tekrar sus sus diye bağırmak isterken Mary araya girdi. Bırakın baba, bakalım bu kadın sözünü bitirsin. Eğer yalan söylüyorsa ağzının payını verirsin, dedi. Paul Harmon kanepenin üstüne yıkılır gibi oturdu. Jean Forty'ye, bu adam 21 yıl önce bir adamı öldürdü ve parasını çaldı. Fabrikasını yaktı. Bu yetmiyormuş gibi kendini ölmüş gibi göstererek bütün suçları benim üstüme yükledi. Ondan sonra da adını değiştirip annenizle evlendi. Amerika'da yerleşip zengin oldu. Sonra Fransa'ya döndü. Ben ise 21 yıl hapishanelerde çürüdükten sonra izini kaybettiğim evlatlarımı bulmak için hapishaneden kaçtım. Meğer o da benim evlatlarımı arıyormuş. Önce öldürdüğü fabrikatör Jules Labrue'nun oğlu ile, yani Lucien Labrue ile sizi evlendirmeye kalktı. Mary babasının yüzüne dehşetle, tiksintiyle baktı. Fakat babası başını öte tarafa çevirdi. Jean Forty'ye devam etti. Lucien Labrue benim kızım. Lucy'yi seviyordu. Babanız Lucy'yi kızımdan uzaklaştırmak için ona babasını öldürenin ben olduğumu söyledi. Bunlar müthiş şeyler, dedi Mary. Müthiş ya, işte bütün bu korkunç şeyleri bu adam yaptı. Sonra Paul Harmon'a döndü. Haydi bakalım Jack Garut, şimdi kalk da kızına bu kadın yalan söylüyor de. Haydi söylesene. Bunun üzerine Jack Garut boğazını sıkmak için birdenbire Jean Forty'nin üstüne atıldı. Jean bir çığlık kopardı. Mary korkarak oradan çıktı. Jean, imdat diye bağırıyordu. Jack Garut kadının boğazına sarıldı. Şimdi gösteririm sana. Sen benim evimdesin. Seni gebersem kimsenin ruhu duymaz. Geberteceğim de. Senin imdadına kimse gelemez. Ben Jack Garut değilim. Ben Paul Harmon'ım, anladın mı? Bunun aksini dünyada hiç kimse ispat edemez. Sen beni tehdit edersen beni tahkir edersin, öyle mi? Ben de seni öldüreyim de gör. Kadın Jack Garut'un gittikçe sıkan parmakları arasında boğazının daraldığını hissetti. Can havliyle elinden sıyrıldı. Yan taraftaki küçük odanın kapısına çarptı. Kapı açıldı. Odanın içine düşüp yuvarlandı. Paul Harmon odaya doğru koşarken salonun kapısı açıldı. Korku ile geri dönüp bakınca ressamla döşümenin içeri girdiklerini gördü. Şaşkın şaşkın bir şeyler söyledi. Sonra "Monsieur Castel," dedi. "Neyiniz var böyle? Çok sararmışsınız. Her yeriniz titriyor. Hasta mısınız yoksa?" "Evet, biraz rahatsızım da. Önce size Monsieur Döşümen'i takdim edeyim. Çok sevdiğim bir dosttur. Buraya niçin geldiğimize gelince, buraya çok önemli bir iş için geldik." "İş için mi?" "Evet, çok önemli bir iş için. Dün akşam sizden ayrıldıktan sonra üzerime bir iş aldım. Bunun görülmesinde sizin yardımınıza ihtiyacım oldu." "Buyurun lütfen oturun. Halimi mazur görmenizi rica ederim. Çünkü sabahtan beri çok üzgünüm." "Merak etmeyin, geçer. Havalarda bozuk gidiyor, belki ondandır. Şimdi size bu işi anlatayım. Lütfen soracaklarıma cevap verin. Okulu bitirdikten sonra bir süre boşta gezdiniz mi?" "Evet, doğru. Almanya'ya, İtalya'ya, Hollanda'ya gittim." "İsviçre'ye de gittiniz mi?" "Evet, oraya da gittim." Paul Harmon, ressam Etienne Castel'in yüzüne baktı. Etienne'in dudaklarında alaylı bir gülümsemenin izleriyle karşılaştı. Bununla beraber ihtiyatlı olmaya karar verdi. "İsviçre'de çok kaldınız mı efendim?" "Pek hatırlamıyorum ama 15 ay kadar kaldım galiba." Ölmüş bir adama ait bir sorum var size. İsviçre'de çalıştığınız fabrikalarda Jacques Garut adında gayet istidatlı birini tanır mısınız? Ah evet, hatırladım. Jacques Garut, Jules Labru adında bir mühendisin yanındaydı. Mühendisi öldürdükleri zaman Jacques Garut patronu uğruna canını feda ederek yandı. Zannedersem bundan siz de bana bahsetmiştiniz. Evet, bahsetmiştim. O adamı hiç tanıdınız mı? Hayır, sadece duydum. Fabrikatör sanki ateş üstünde oturmuş gibiydi. Ressam bunları neden soruyordu? Jacques Garut adını niçin böyle kullanıyordu? Paul Harman buna cevap veremiyordu. Ressam, "Affedersiniz," dedi. "Bir sual daha soracağım. New York'ta bulunduğunuz zaman Jacques Garut adını duydunuz mu hiç?" "O adam öldü." "Ölen adamın adını nereden duyacağım?" "Birçokları Jacques Garut halen sağmış diyorlar da." "Sağ iken ölmüş görünmekle ne kazanılır ki?" "Yanında çalıştığı mühendisi öldürüp parasını ve planlarını çaldığı için kendini ölmüş göstermekte büyük yarar vardır tabii." "Bunlar masaldır Monsieur Etienne. Çünkü Jules Labrie'yi öldüren Jacques Garut değildir. Fabrikatörü bir kadın öldürmüş ve o kadın da mahkum olmuştur." "Fakat o kadının bir iddiası var." "Ben masum olduğumu ispat edeceğim," diyor. "Bunu Jacques Garut'un kendisine yazmış olduğu bir mektupla ispat edecekmiş." "Eğer böyle bir mektup olsaydı şimdiye kadar Jean Fortier bu mektubu meydana çıkarmaz mıydı?" "Dedim ya, bütün bunlar masal." "Halbuki bu masal değil, hakikattir. Çünkü o mektup bulunmuştur." Jacques Garut, her ne kadar hislerini açığa vurmayan bir adamsa da gene de titremekten kendini alamıyordu. "Çok tuhaf," dedi. "Mektup 21 yıl sonra meydana çıkıyor. Şimdiye kadar nerede saklanmış?" "Bir mukavva altın içinde." Paul Harman heyecandan dudaklarını ısırdı. "Mukavva at dediğim oyuncak, çocuk oyuncağı. Jean Fortier'in çocuğu küçük George'a Garut'un hediye ettiği bir oyuncak." "Bu anlattığınız meraklı bir roman. Ama müsaadenizle inanılacak tarafı yok bunun." "İnandırmak kolay. İşte mektup burada. İsterseniz okuyayım." Jacques Garut boğuk bir sesle, "Canım efendim, bunların benimle alakası ne yani?" dedi. "Ne alakası olduğunu şimdi öğrenirsiniz." Ressam iki nüshan tutanaktan birini masanın üstüne koydu. "Önce para meselesini halledelim," dedi. 190 bin frank bir bankaya yatırılmış olsaydı 21 yılda ne kadar faiz getirirdi acaba?" Paul Harman bu soruya cevap veremedi. Döşümen kısaca, "Bu ana para 3 misli olurdu," dedi. "Biz de öyle farz edelim. Monsieur Harman, biz buraya Monsieur Lucien Labrie'yi 500 bin frank vermenizi istemeye gelmiş bulunuyoruz. Bu para Lucien'in babasından çaldığınız para ile faizinin tutarıdır. Beni tahkir ettiğinizin farkında mısınız? Sizin adınız Jacques Garut'tur. Yalan söylüyorsunuz." "Yalan değil. İşte Paul Harman'ın öldüğüne dair rapor. Siz bu oyunları bırakın da soyduğunuz adamın hakkını verin. Adalet ile hesabınızı ayrıca görürsünüz. O başka iş. Şimdi bu parayı vereceksiniz." "Burada 10 param yok." "Yalan söylüyorsunuz. Çünkü suç ortağınız Ovid'e verilmek üzere yanınıza 500 bin frank aldınız. Ovid'in paraya ihtiyacı kalmadı artık. Çünkü dün gece tutuklandı." Paul Harman itiraz edemedi. Ayağa kalktı. Masanın çekmecesini açtı. 5 deste kağıt para çıkararak masanın üstüne koydu. "Bu tam 500 bin franktır," dedi. "Peki şimdi söyleyeceklerimi şu kağıda yazın." Sahte Paul Harman ressamın bu emrine itaat etti. Söylenenleri yazdı. "Benim adım Jacques Garut'tur. Monsieur Etienne Castel, Monsieur Rol Döşümen'in huzurunda itiraf ederim ki..." Jacques Garut burada durdu. "Benden itirafname istiyorsunuz. siz bununla kızımı mahvedebilirsiniz. Ben bunu yazamam, dedi. Bu sırada Mary odanın kapısında göründü. Çok yavaş adımlarla bir hayal gibi yürüyerek yaklaştı. Yazacaksınız baba, dedi. Jacques Garut kızına, sevgili kızım, seni de beni de mahvetmek istiyorlar, dedi. Onların söylediklerini yazacaksınız. Kalkın, kalemi elinize alın. Sahte Paul Harman'da direnecek kuvvet kalmamıştı. Kızının isteği üzerine kalemi eline aldı, yazmaya başladı. Şu itirafnameye eklenmiş bulunan mektubu 1861 senesi Eylül ayının 6. günü Jean Fortier'e ben yazdım. İtiraf ederim ki o gün Alfortül fabrikasının sahibi Jules Rabry'den 191 frank çaldım. Jacques tekrar kalemi bırakıp haykırdı. Hayır, hayır. Yazın baba. Eğer yazmazsanız kalemi alır sizin yerinize ben yazarım. İtiraf ederim ki Jules Labrun'un parasından başka makinesinin planlarını da çaldım. Kendisini öldürdüm. Fabrikasını yaktım. Gene itiraf ederim ki sahte Paul Harman adıyla Amerika'da bulundum. İtiraf ederim ki cinayet ortağı olan Ovid Sullivan'a Lucy'yi öldürtmek istedim. Ovid'i Lisperin adını alan Jean Fortier'i parayla öldürmeye teşvik ettim. Buraya gelince sahte Paul Harman'ın kalemi yürümez oldu. Tam bu sırada ufak odanın kapısı açıldı. Jean Fortier boğazında çürükler olduğu halde çıkıp geldi. Hain haydut! Şunu da itiraf etsin ki biraz evvel kendi eliyle beni burada boğmak istemişti. Jean'ın bu halini görünce Etienne ile Raoul ve Mary dehşetle haykırdılar. Jacques Garut ise mermerden bir heykel gibiydi. Yalnız alnından soğuk ter damlaları dökülüyordu. Mary babasının elini tutup kağıdın üzerine koyarak "Yazın," dedi. Jacques Garut iki satır daha yazdı. "Şimdi de imzalayın." İmza attı. Mary kağıdı alıp Jean Fortier'e uzattı. Madam, dedi, işte suçsuz olduğunuzun ispatı. Sonra babasına dönerek, Allah günahlarınızı affetsin, dedi. Bana gelince bereket versin, artık fazla yaşayamayacağım. Böyle zengin bir babanın kızı olmaktansa keşke fakir bir babanın kızı olsaydım. Babacığım, Allah'a size yardım etmesi için yalvaracağım. Mary bunları söyledikten sonra çıktı. Salonda yalnız Jacques Garut kalmıştı. Derin derin nefes alışı duyuluyordu. Bir aralık dışarıda ayak sesleri işitti. Oda kapısından Lucien Labrie, Georges Darrier ve Lucy ile sorgu yargıcı emniyet amiri girdiler. Polisler elleri kelepçeli Ovid'i beraberlerinde getiriyordu. Lucy, Jean Fortier'i görünce kadıncağızın kucağına atılıp "Anneciğim!" diye haykırdı. Jean da onu kucaklayıp "Yavrum!" diye cevap verdi. Emniyet amiri elini sahte Paul Harman'ın omzuna koyarak "Jacques Garut, kanun namına sizi tevkif ediyorum," dedi. Burada Ovid alaylı bir dille "Hoş gör ahbap, ne yaparsın? Talih şimdiye kadar sana çok yardım etti. Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkanıdır. Bizim gibilerin sonu da işte budur," dedi. Sorgu yargıcı "Jean Fortier, başsavcının talimatı ile sizi geçici olarak serbest bırakıyorum. Yakında büsbütün serbest kalacağınıza hiç şüphe yok. Şu adamın kızından aldığınız kağıdı bana veriniz. Monsieur Castel, siz de Paul Harman'ın ölümünü bildiren hastane tezkeresini verin. Buyurun." Etienne, George'u Jean Fortier'in yanına götürüp dedi ki, "İşte sizi müdafaa edecek avukat. Yalnız kabiliyetiyle değil, aynı zamanda yüreğinden gelen sevgiyle de." Jean, George'a sevinçle bakıp elini uzatmak istedi. Burada Lucy, George'u annesinin kucağına doğru iterek, "Hadi ağabey, annemizin kucağına atıl. Onu seven bir değil, iki olduk," dedi. Jean hayretle, "Kardeşin mi? Demek oğlum," diye inledi. Ana oğul ağlayarak kucaklaştılar. Bu kadar şiddetli sevince dayanamayan Jean Forty'ye düştü, bayıldı. Polisler Jacques Garout ile Ovid'i götürmüşlerdi. Yarım saat sonra Marie'yi yatağının içinde de ölmüş buldular. Bir çare kız, o müthiş hastalığın son darbesi olarak ağzından boşalan kan ile kirlenmiş olan mendilini elleri arasında sımsıkı tutuyordu. Marie ölmeden önce şu satırları bir kağıda yazıp bırakmıştı. Lucy Fortier'e mahsustur. Lucy, biliyorum size çok fenalık ettim. Hem de pek çok. Lakin gene sizin zannettiğiniz kadar kötü kalpli bir insan değilim. Ne yapayım? Onu çok seviyordum. Beni affetmekte tereddüt etmeyin. Benim için Allah'a dua edin. Çünkü intikamınızı aldınız. Babamı da affedin. Katil bile olsa o benim babamdı. Marie. 3 ay sonra Jacques Garout ile suç ortağı Ovid Sulu'yu müebbet hapse mahkum oldular. Jacques Garout dünyada tek sevdiği kızının ölümünden sonra onun acısına dayanamayarak hapishanede intihar etti. Jean Forty'nin beraat kararını çıkarmak için 1 yıl kadar beklemek gerekti. Kararın alındığının ertesi günü Lucien Labru ile Lucy Forty'ye evlendiler. Yeni evliler Alfortville'deki arsada yükselen yeni fabrikadaki dairelerine yerleştiler. Döşümen fabrikanın veznedarı oldu. Bu delikanlı geçmişteki hatalarından ders alarak çok dürüst bir insan olmuştu. Jean Forty'ye binbir felaketten sonra çocuklarına kavuştuğu için Allah'a dua ediyordu. Amanda'ya gelince, Amanda öyle bir budala zengin buldu ki, bu adam Madame Auguste'nin dükkanını Amanda için satın aldı. Üstelik Amanda ile evlendi de. Kitabın sonu 22 Haziran 2017. Sayfa 467.